Ayrım 53, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 535. Tankın duvarlarından biri içinde her türlü derin deniz ekipmanının depolandığı iki katlı bir garajı andırıyordu. Sualtı robotlarının birçok çeşidi ve boyutları her an kontrol masasından kullanılmaya hazır olarak orada bekliyordu. Simülasyon odasının içindeki suni dünyaya müdahale etmek için başka bir yol yoktu. Johansson kontrolleri çalıştırdı, robotun altındaki güçlü ışıkları açtı ve iki itici dönmeye başladı. Alışveriş arabası büyüklüğünde ve kutu şeklinde bir kızak garajdan dışarı çıktı. Üst yarısı makinalarıyla kaplanmıştı, alt kısmı ise etrafı tel örgülü boş bir sepetti. Yapay deniz tabanına doğru kaydı ve hareketsiz duran yengeçlerden oluşan küçük bir grubun önünde durdu. Gözsüz, kavisli kabuklar ve güçlü kıskaçlar ekranda göründü.
''Şimdi kürenin üzerindeki kamerayı çalıştırıyorum.'' dedi Johansson. Bulanık görüntü yüksek çözünürlüklü bir yakın plana dönüştü.
Kızak yengeçlerin üzerinde dururken futbol topundan daha büyük olmayan parlak bir kırmızı topu serbest bıraktı. Sphere Robot isminin esin kaynağını tahmin etmek zor değildi. Suyun içinde süzülen topu tek bir kablo kızağa bağlıyordu. Kamerasının parlayan gözü dosdoğru ileriye bakmaktaydı. Star Wars'ta Luke Skywalker'ın ışın kılıcı eğitiminde kullandığı uçan savaş robotunu akla getiriyordu. Aslında Sphere Bot, 6 itici ünitesiyle birlikte sinema perdesindeki atasının detaylı bir kopyasıydı. Su içinde kısa bir mesafe ilerledikten sonra yengeçlerin tam üzerinde duruncaya kadar yavaşça dibe çöktü. Hayvanlar garip kırmızı topa alt kısmı açılıp içinden ince ve mafsallı iki mekanik kol çıktığında bile aldırış etmediler. Her iki kolun ucunda bir araçlar grubu dönmeye başladı. Sonra sol koldan bir robot kavrayıcı, sağ koldan ise bir testere fırladı. Johansson'un elleri her iki kumanda kolunu kavradı ve dikkatlice hareket ettirdi. Her hareketinde robotun kolları da hareket ediyordu. ''Hasta la vista bebek'' dedi Oliviera. Kavrayıcı aşağı yöneldi, bir yengeci kabuğunun ortasından kavrayarak kamera merceğinin önüne kaldırdı. Ekranda yaratık canavarmış gibi devasa görünüyordu. Çeneleri hareket etti, bacakları suyu tekmeledi fakat kıskaçları gevşekçe sallandı.
''Normal motor aktivitesi'' dedi Johansson, ''bacakları çalışıyor.''
''Ama bir yengeç gibi davranmıyor.'' diye işaret etti Rubin.
''Haklısın, kıskaçlarını savurmadı ve bir tehdit etme davranışı göstermedi. Bu sadece bir otomat, yürüyen bir makina.''
İkinci kumanda kolunu itti ve en üstteki düğmeye bastı. Yuvarlak testere dönmeye başladı ve kabuğun yanından kesti. Bir an için yengecin bacakları çılgınca sarsıldı. Sonra kabuk kırıldı. Süte benzer bir madde dışarı çıktı ve yengecin artıklarının üzerinde titreyerek yükseldi.
''Aman tanrım'' dedi Oliviera.
Daha önce gördükleri hiçbir şeye, ne bir deniz anasına ne de bir mürekkep balığına benziyordu. Kesinlikle ve tamamen şekilsizdi. Kenarları dalgalanıyordu ve varlık kabarıp düzleşiyordu. Bir an için Johansson içinde bir ışık çakması gördüğünü zannetti. Ama tank aydınlatmasının parlak ışığında bir göz aldanması da olabilirdi. Bunu düşünmeye devam ederken yaratık yılana benzer bir şekle dönüştü ve hızla kaçarak kayboldu. Johansson küfretti, başka bir yengeci aldı ve keserek kabuğunu açtı. Bu sefer her şey daha hızlı gelişti ve kabuğun jölemsi konuğu onlar daha göremeden kaçtı.
''Vay be!''
Robin'in heyecanlandığı belliydi. ''Gerçek olamaz, ne biçim bir şey bu?''
''Bayağı kaygan bir şey'' dedi Johansson dişlerini sıkarak. ''Lanet olsun, bu piç kurusunu nasıl yakalayacağız?''
''Neyi dert ediyorsun, kaçacak bir yeri yok ki.''
''Tankın içinde şekilsiz, renksiz ve tenis topu kadar iki objeyi aramayı sen dene o zaman.''
''Bir sonrakini kızağın sepetinin içinde açabilirsin.'' diye önerdi Oliviera.
''Ön tarafında tel örgü yok, oradan kaçar.''
''Hayır, kaçamaz, sepeti kapatabilirsin, sadece hızlı hareket etmen lazım.''
''Becerebilir miyim bilmiyorum.''
''En azından bir dene.''
Oliviera haklıydı. Robotun sepetinin önünde yine tel örgüden bir kapak vardı. Johansson başka bir yengeci yakaladı, Sphere robotu 180 derece çevirdi ve mafsallı kolları sepetin içine uzanabilecek mesafeye gelene kadar kızağa doğru ilerletti.
İçine ulaştığında döner testereyi yengece yöneltti. Kabuk parçalara ayrıldı. Hiçbir şey olmadı.
İçi boş muydu? Diye sordu Rubin.
Birkaç saniye beklediler. Sonra Johansson küre biçimli robotu yavaşça sepetin içinde gezdirdi.
Kahretsin.
Jölemsi yaratık yengeçten hızla uzaklaştı ama yanlış yöne fırladı. Sepetin arkasına sertçe çarptı. Büzülerek titreşen bir top şekline büründü ve tel örgünün arkasında ileri geri sendeledi. Yaratığın zihin karışıklığı, tabi eğer öyle bir kavrama sahipse, bir iki saniye sürdü. Sonra gerilerek yassılaştı.
Kaçmaya çalışıyor.
Johansson Sphere robotu geri çevirerek sepetten uzaklaştırdı. Robot kafesin yan kenarına çarptı ve dışarı çıktı. Bir kolu sepetin kapağını yakalayarak kapattı. Yaratık kağıt kadar incelecek kadar yassılaştı ve kapağa doğru fırladı. Çarpmadan birkaç santimetre önce durdu ve bir kez daha biçim değiştirdi. Bu sefer suyun içinde şeffaf bir çan şeklini alana kadar kenarları her yana doğru genişledi ve hareketsiz kalarak sepetin yarısını kapladı. Vücudu eğrildi, birkaç saniye için bir deniz anasına benzemişti ama sonra toparlandı. Tekrar bir top şeklini almıştı.
''İnanılmaz!'' diye fısıldadı Rubin. ''Şuna bakın, Olivier'a çığlık attı, küçülüyor!''
Kürenin boyutları yavaşça küçülüyor ve şeffaflığı kayboluyordu. Süte benzer renk bir kez daha yaratığa hakim oldu.
''Dokusu kasılıyor!'' dedi Rubin. ''Bu şey moleküler yoğunluğunu değiştirebiliyor.''
Size bir şey hatırlatıyor mu?
Basit poliplerin ilkel formları. Rubin düşündü. Kambriyen dönemi. Günümüzde hala bu yeteneğe sahip organizmalar var. Çoğu mürekkep balığı dokularını büzebilir ama şekil değiştiremezler. Birkaç tane daha yakalayıp nasıl tepki verdiklerine bakmalıyız.
Johansson arkasına yaslandı. Aynısını tekrar yapamayacağım dedi. İkinci denemede bu elimizdeki de kaçacak. Benim için çok hızlılar.
Tamam, zaten gözlemlemek için bir tanesi yeterli olacaktır.
Ah, ben buna emin değilim dedi Olivier'a. Dediğin iyi güzel de ben bunların dokularını incelemek istiyorum. Havayla temas edince çözülen artıklarını değil, belki bu şeyi dondurup sonra dilimlere ayırmalıyız.
Kesinlikle.
Rubin büyülenmiş gibi ekrandan gözünü alamıyordu.
Ama şimdi değil, önce biraz daha izleyelim.
Diğer ikisi hala elimizde sayılır, onları görebilen var mı? Johansson diğer bütün ekranları açtı. Tankın içi çeşitli açılardan gözlerinin önüne serildi.
Kayboldular. İçeride bir yerde olmalılar. Peki hadi birkaç tanesinin daha kabuklarını açalım dedi Johansson. Zaten buna karar vermiştik. Tankın içinde ne kadar çok bu şeylerden yüzerse birini görme şansımız o kadar artar. Savaş esirimiz sepetin içinde kalsın. Onunla daha sonra ilgilenebiliriz.
Bir düzine kadar yengecin kabuklarını içlerindeki jöleye benzer varlıkları yakalamaya çalışmadan açtılar. Yaratıklar kabuklar kırıldığı anda ok gibi fırlayıp kaçmışlardı.
Her halükarda Fisteria'dan etkilenmedikleri açıkça görülüyor dedi Olivier'a.
Tabii ki dedi Johansson. Yır birinin diğerine zarar vermesine engel olmuştur. Sence bu jöle başka bir genetik mutasyon mu?
Bilmiyorum, doğal olabilir ya da belki de birisi tarafından tasarlanmıştır.
Belki de yır bunlardır. Johansson Sphere robotu kamera sepeti gösterecek şekilde döndürdü. Yakaladıkları varlığı izledi. Küresel şeklini koruyor ve camdan yapılmış beyaz bir tenis topuymuş gibi kafesin zemininde yatıyordu.
Bu şeyler mi diye sordu Rubin inanmayarak.
Neden olmasın dedi Olivier'a. Bunları balina beyinlerinde ve Barrier Queen'deki midyelerin altında bulduk. Mavi bulutun da içindeydiler. Her yerde onlar var.
Evet, mavi bulut. O ne olabilir?
Bir çeşit fonksiyonu olmalı. Yaratıklar onun içinde saklanıyorlardı.
Bence jölede solucanlar ve diğer mutasyonlar gibi. Bir biyolojik silah.
Rubin kafesteki hareketsiz topu işaret etti. ''Sizce ölü olabilir mi? Hareket etmiyor. Belki de dokuları öldüklerinde büzülüyordur.'' O anda başlarının üzerindeki hoparlörden bir ıslık sesi geldi ve Peek'in sesi gürledi.
''Herkese günaydın. Doktor Crow artık burada olduğuna ve böylece ekibimiz tamamlandığına göre saat 10.30'da havuz güvertesinde bir toplantı yapılacak. Size denizaltıları ve diğer ekipmanları tanıtacağız. Dolayısıyla katılmanız bizim için önemlidir.''
Ayrıca saat 10'da Sancak Komuta Merkezi'ndeki günlük olağan toplantımızı da hatırlatmak isterim. Teşekkürler.
İyi ki hatırlattı, dedi Rubin. Laboratuvarda meşgulken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
Acaba Nanaimo'dan yeni haberler gelmiş midir? Oliviera'nın sesinden sıkılmış olduğu anlaşılıyordu.
Neden Roche'u aramıyorsun, diye önerdi Rubin. Ona kaydettiğimiz ilerlemeleri anlatabilirsin. Belki onun çalışmalarından da çıkan yeni sonuçlar vardır.
Johansson'u dürttü.
Hem belki Lee'den önce bir şeyler öğreniriz. Böylece toplantıda hava atabiliriz.
Johansson gülümsedi. Rubin'den hoşlanmıyordu. Adam işinde iyiydi ama Johansson'un gözünde kariyerini ilerletmek için annesini bile satabilecek birine benziyordu. Oliviera kontrol panelinin yanındaki radyo telefona doğru gitti ve numarayı aradı. Adanın tepesindeki uydu anteni sayesinde güvertede her türlü elektronik veri iletişimi mümkündü. Geminin neresinde olursa olsun birçok televizyon kanalını izlemek, cep televizyonu ve el radyosu kullanmak, dizüstü bilgisayar ile internete bağlanmak ve güvenli bir hattan gezegenin üzerindeki her şehri telefonla aramak mümkündü. Nanaimo ve uzaktaki Kanada'ya bile ulaşmak çok kolaydı. Oliviera önce Fenwick sonra Roche ile konuştu. Dünyanın her tarafındaki bilim insanlarından oluşan bir ekip ile çalışıyorlardı. Görünüşe göre Fisteria'nın mutasyon spektrumunu sınırlandırmayı başarmışlardı ama kesin bir çözümü hala bulamamışlardı. Aynı sırada yengeç sürüleri Boston'u da işgal etmişti. Oliviera onlara kendi bulgularını iletti ve telefonu kapattı.
''Ne boktan bir iş bu?'' diye küfretti Rubin.
''Belki tankın içindeki dostlarımız bize yardımcı olurlar.'' dedi Johansson. ''Bir şeyin onları alglerden koruduğu açık. Güvenlik laboratuvarında bir seans ayarlayalım. Esirimizin ne zaman bize?''
Ekrana baka kaldı. Kafesteki varlık kaçmıştı. Onu takip eden Oliviera ve Rubin'in gözleri fal taşı gibi açıldı.
''Bu imkansız.
Hangi cehenneme gitti? Nasıl dışarı çıktı?''
Ekranlarda sudan ve yengeçlerden başka hiçbir şey yoktu.
''Kayboldular.''
''Bekleyin bir dakika. İçeride o şeylerden en azından bir düzine olmalı. En azından bir iki tane görebilmemiz lazım.''
''Ah, tabii ki oradalar ama kafesteki nereye gitti?''
Johansson'un yüzü aydınlandı. ''Belki de haklısın.'' dedi yavaşça. ''Sonuç olarak şekil değiştirme yetenekleri var. Kafesin tel örgüsü kendini çok inceleştirebilen bir varlığı engelleyemeyecektir.''
''Bu şeyler inanılmaz.'' diye fısıldadı Rubin.
Tankın içini aramaya başladılar. Bütün simülasyon odasını aynı anda tarayabilmek için herkes kendine farklı monitörler seçti. Zoom yaptılar, mümkün olan her yeri incelediler ama jöleden eser yoktu. Sonunda Johansson bütün robotları garajdan çıkardı ama yaratıklar orada da saklanmıyordu. Yok olmuşlardı.
''Belki tankın tesisatlarında bir sorun vardır.'' dedi Oliviera. ''Orada bir yere sıkışmış olabilirler mi?''
''Mümkün değil.'' diye reddetti Rubin.
''Her şekilde.'' diye hırladı Johansson. Toplantı saati geldi. ''Umalım da yukarıdayken aklımıza nereye kaçtıklarına dair bir fikir gelsin.'' Kafaları karışmış ve sıkılmış bir şekilde simülatörün ışıklarını kapattılar ve kapıya doğru yürüdüler. Rubin laboratuvar ışıklarını kapattı ve diğerlerini koridorda takip etmek için kapıya yöneldi. Ama laboratuvardan dışarı çıkmadı. Johansson adamın kapı eşiğinde durduğunu ve karanlığa doğru baktığını gördü. Yavaşça ona doğru yürüdü. Oliviera da arkasından geliyordu. Derin deniz simülasyon odasının oval penceresinin arkasında bir şey parlıyordu. Soluk ve dağınık bir ışık. Mavi.
Mavi bulut, diye mırıldandı Rubin.
Karanlıkta bir şeylere çarpma tehlikesine aldırış etmeden laboratuvarın içinden tanka doğru koştular ve hızla merdivenleri tırmandılar. Mavi parlama suyun içinde asılı duruyordu. Uzayın karanlığındaki bir kozmik bulut gibiydi. Ama burada uzay tankın kendisiydi ve içinde de su vardı. Işığın yayılımı birkaç metreküplük bir alanı kaplıyordu. İçinde bir şeyler nabız gibi atıyor, kenarları ise alev gibi titriyordu. Johansson gözlerini kısarak daha net görmeye çalıştı. Kenarlarında neler oluyordu? Sanki oralarda küçük ışık noktaları oluşuyor ve durmadan artan bir hızla bulutun içine savruluyorlardı. Tıpkı bir kara deliğin yer çekimi alanına kapılan madde parçacıkları gibi. Mavi renk gittikçe koyulaştı ve bulut kendi içine çöktü.
Sanki büyük patlamayı tersinden izliyorlardı. Her şey parlaklığı artan ve yoğunlaşan merkeze doğru çöküyordu. İçinde küçük ışık şimşekleri çakıyor ve karmaşık desenler oluşturuyordu. Bulut arkasında bir girdap yaratarak artan bir hızla merkezine doğru çekiliyordu. Ve sonra... "İnanamıyorum," dedi Olivia'ya. Camın arkasında bir futbol topu büyüklüğünde küresel bir obje gözlerinin önünde asılı duruyordu. Işık titreşimli bir jöleye benzeyen, mavi ışıldayan yoğun bir madde kütlesi. Yaratıkları tekrar bulmuşlardı ve onlar birleşip tek varlık olmuşlardı.
Sancak Komuta Merkezi. "Tek hücreli organizmalar," diye haykırdı Johansson. "Onlar tek hücreli organizmalar." Heyecandan yerinde duramıyordu. Rubin sandalyesinin arkasına yaslandı ve sertçe başını salladı. Johansson ileri geri koşturuyordu. Böyle bir anda oturması mümkün değildi. Şimdiye kadar jölemsi madde ile mavi bulutun iki farklı varlık olduğunu düşünmüştük. Ama aslında ikisi de aynı canlı. Bunlar tek hücreli organizmalardan oluşan bileşik bir yapı. Aslında jölemsi madde istediği gibi şekil değiştirmekle kalmıyor. Tamamen çözülüp sonra tekrar hızla bir araya gelebiliyor.
"Bu yaratıklar kendilerini parçalara mı ayırıyorlar?" diye arkasından sordu Vanderbilt.
"Tabii ki hayır. Tek hücreli organizmalar jölemsi maddeyi ve mavi bulutu oluşturmak için bir araya geliyorlar. Yengeçlerin kabuklarını açtığımızda içlerinde jöle topaklarını bulmuştuk. Sadece bir tanesini yakalamayı başardık. Diğerleri ise kaçmayı başardılar. Sonra yakaladığımızı da kaybettik. Hiçbir iz bırakmadan kayboldu. O anda bu gizemi çözemediğime inanamıyorum. Tek hücreli organizmaları bir kafeste tutamayacağımız çok açık ve çıplak gözle de asla göremezsiniz. Simülasyon odası içeriden aydınlatıyor. Bu da ışıklar açıkken biyolojik ışıldama işaretlerini göremediğimiz anlamına geliyor. Aynı sorunla Norveç'te karşılaşmıştık. Çok büyük bir şey kameralarımızın önünde belirmişti ve o anda Victor'un projektörlerinden gelen ışıkla solgun bir yüzey görmüştük ama gerçekte parlamaktaydı. Parlıyordu çünkü ışıldayan inanılmaz sayıda mikroorganizmanın birleşmesinden oluşuyordu. Şu anda tankın içinde yüzmekte olan yaratık, yengeçlerin içinden serbest bıraktığımız jölemsi maddelerin bir araya toparlanmış kütlesi.
"Evet," dedi Anavak, "bu Barrier Queen'in karinasındaki şekilsiz yaratığı ve Vancouver adası yakınlarındaki mavi bulutu açıklar."
"Elbette, balinaların Ura tarafından yapılan video kaydı. Organizmaların çoğu su içinde serbestçe dolanırken merkezde birleşip sertleştiler. Bu kütle dokunaçları oluşturdu. Kendi kendilerini balinaların kafalarının içine enjekte ediyorlardı ve..."
"Bir dakika bekleyin." Lee elini kaldırdı. "Jöle zaten kafalarının içindeydi."
"O zaman," Johansson bir an için düşündü, "bir şekilde bağlantı oluşturdular. Bahse girerim o şekilde hayvanların beynine giriyorlar. Belki bir değiş tokuşa tanık oluyoruz. Eski jöle dışarı çıkıyor, yeni jöle içeri giriyor. Tabii gördüklerimizin bir tür teftiş olma ihtimali de var. Veya belki beyinlerin içindeki madde dışarıdaki esas kütleye bir şeyler iletiyordu."
"Bilgi," dedi Grey Wolf.
"Neden olmasın?" diye cevap verdi Johansson. Delaware burnunu kırıştırdı.
"Yani istedikleri büyüklüğe ulaşabiliyorlar mı diyorsunuz? Ne kadar gerekirse."
"Her şekil ve her türlü büyüklük," Olivia onayladı. "Bir yengeci yönetmek için bir avuç içi kadar yeterli oluyor. Vancouver adasının açıklarında balinaların önünde gördüğümüz şey ise neredeyse bir ev kadar büyüktü. Ve..."
"İşte bu keşfimizin en önemli noktası," diyerek Rubin kadının sözünü kesti. Ayağı fırlamıştı. "Jöle farklı görevleri gerçekleştirmek için kullanılan ham madde."
Olivia sinirlenmiş görünüyordu. "Norveç kıta sahanlığında alınan video kaydını dikkatle inceledim," dedi nefes almadan. "Ve sanırım ne olduğunu biliyorum. Bu maddenin kıta yamacının çökmesine sebep olan son tetikleyici olduğuna her türlü iddiaya girebilirim. Gerçeği keşfetmek üzereyiz."
"Yani her türlü pisliği gerçekleştirebilecek bir madde buldunuz," dedi Peek etkilenmemiş bir sesle.
"Harika. Peki yır nerede?"
"Yır mı?"
Rubin sustu, kendine güveni kaybolmuş görünüyordu. Tereddütle Johansson ve Olivier'e baktı.
"Şimdi bizce..."
bu organizmaların yır olduğunu mu düşünüyorsunuz diye sordu Crow. Johansson başını yana salladı. Hiçbir fikrim yok. Odaya bir süre sessizlik hakim oldu. Crow dudaklarını büzdü ve paketten bir sigara çıkardı. Mesajımıza hala bir cevap alamadık. Nasıl bir organizma bize karşılık verebilirdi? Zeki bir varlık mı yoksa zeki varlıklardan oluşan bir bileşik yapımı? Sen ne düşünüyorsun Zigur? Tankın içindeki yaratıklar zeki olabilir mi?
Spekülasyon yapmanın anlamsız olduğunu çok iyi biliyorsun dedi Johansson.
Crow gülümsedi. Bunu senin ağzından duymak istedim.
Zeki olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Matematikten anlamayan, inleyerek hücresinin köşesine sinmiş, korkudan ya da soğuktan taş kesilmiş bir avuç savaş esiri, insan için uzaylı bir zeka ne düşünürdü?
Oh tanrım, Vanderbilt esnedi. Şimdi kalkıp bir de Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğimizi söyleyecek.
Sözleşmenin uzaylılar için geçerli olduğunu bilmiyordum. Peake sırıttı.
Olivier'a adama küçümseyici bir bakış fırlattı. Tanktaki madde üzerinde testler yapmaya başlayacağız dedi. Leon rıhtımda Barrier Queen'in alt kısmını incelerken gözüne çarpan ne vardı?
Anavak ona baktı. Beni sudan çıkarmalarından önce mi? Mavi bir parıltı.
İşte bundan bahsediyordum dedi Olivier'a Lee'ye dönerek. Askeriyenin her konuda yönetimi elinde tutmasında ısrar ediyorsunuz. Ama adamlarınız Barrier Queen'i haftalardır hiçbir gelişme elde edemeden araştırdılar. Rıhtımdan aldıkları su örneklerinin incelenmesinde can alıcı bir şeyleri kaçırmış olmalılar. Hiç kimse bir parıltı görmedi mi? Ya da suyun içinde mikroorganizmaların olduğunu?
Suyu test ettik dedi Lee.
Ve?
Hiçbir şey bulamadık. Sıradan deniz suyu.
Peki, Olivier'ı içini çekti. Acaba o raporun bir kopyasını alabilir miyim? Bütün laboratuvar sonuçları ile birlikte.
Elbette.
Doktor Johansson, Shankar elini kaldırdı. Nasıl bileştiklerine ya da bunu ne sebeple yaptıklarına dair bir teoriniz var mı? Buna ilave olarak, Roscovitz ilk defa söz alıyordu. Süreç nasıl işliyor ve amacı nedir? Hücrelerden bir tanesi, hey çocuklar haydi partiye mi diyor?
Bu şart değil dedi Vanderbilt kurnazca. Bizim vücudumuzdaki hücreler birlikte çalışmayı pek güzel başarıyorlar ve kimse onlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyor.
Sen Sia'nın organizasyon yapısından bahsediyorsun değil mi? Lee'nin dudaklarında bir gülümseme vardı.
Lafına dikkat et Suzy Wong.
Hey, Roscovitz ellerini kaldırdı. Arkadaşlar ben sadece bir denizaltı sürücüsüyüm ve bu konuştuklarımızı anlamak istiyorum. Evet, insan hücreleri bir araya geliyor ama bu başka bir şey. Canımız çektiğinde parçalarımıza ayrılmıyoruz. Ayrıca bütün her şeyi kontrol eden bir merkezi sinir sistemimiz var. Vücutlarımızdaki hücreler kimyasal sinyallerle haberleşirler dedi Delaware.
Evet ama bunun anlamı nedir? Bu hücreleri aynı yöne yüzen balıklardan oluşan bir sürü gibi mi tasvir etmeliyiz?
Balık sürüleri aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor gibi sadece görünürler diye açıkladı Robin. Aslında balık sürüsü davranışı basınçla ilgilidir. Onu biliyorum, ben sadece demek istemiştim ki.
Balık vücutlarının yanlarında hassas organlar vardır diye aldırış etmeden Rubin devam etti. Eğer bir balık pozisyonunu değiştirirse hareketi su aracılığıyla bir basınç dalgası oluşturur. Bu dalga etrafındaki bütün balıklar tarafından fark edilir ve onlar da otomatik olarak buna uyarak bütün sürünün aynı yöne dönmesini sağlarlar.
Biliyorum dedim.
Ama tabii ki Delaware'in yüzü aydınlandı.
İşte bu.
Ne?
Basınç dalgaları, bu jölemsi maddeden büyük bir kütle basınç dalgaları ile bütün bir balık sürüsünü yönlendirebilir. Balıkların ağlardan kaçabilmelerinin nasıl bir sihirle olabileceğini kendimize soruyorduk. Eh, cevabımız bu olabilir.
Bütün bir balık sürüsünü yönetmek mi diye sordu Shankar şüpheyle.
Lesia haklı.
Greybolf tartışmaya katıldı. Eğer yır milyonlarca yengeci karaya sürebiliyor ve milyarlarca solucanı kıta yamaçlarına gönderebiliyorsa balık sürülerini de yönlendirebileceklerine bahse girebilirsiniz. Ve bunu basınç dalgaları ile başarmaları kolay olmalı. Sürünün basıncı olan hassaslığı balıkları avcılardan koruyan neredeyse tek şeydir.
Tanktaki tek hücrelerin basınç dalgalarına mı tepki verdiğini iddia ediyorsunuz?
Hayır dedi Anavak, basınç dalgalarından daha komplike bir yöntem olmalı. Balıklar basınç dalgaları yaratabilirler. Fakat ya tek hücreli organizmalar?
ama birleşmeyi tetikleyen bir şey olmak zorunda. Bekleyin dedi Oliviera. Bakterilerde benzer iletişim biçimleri vardır. Mesela Myxococcus antus. Toprakta yaşayan bir tür, küçük ve dağınık sürüler halinde hareket ederler. Tek bir hücre yeterince beslenemezse bir çeşit açlık sinyali verir. Koloninin geri kalanı buna ilk başta pek dikkat etmez. Ama ne kadar çok hücre acıkırsa sinyal o kadar şiddetlenir ve sonunda belirli bir sınırı geçer. Bu noktada sürü gittikçe birbirine yaklaşır ve aşamalarla gövdeli yapı denilen karmaşık bir çok hücreli doku oluştururlar. Bu yapı çıplak gözle görülebilir.
Ne tür bir sinyal?
Bir kimyasal madde üretirler.
Yani koku gibi mi?
Evet, bir dereceye kadar.
Tartışma duruldu. Herkes kaşlarını çatmış, parmak uçlarını birbirine bastırarak dudaklarını büzmüştü.
Pekala dedi Lee, etkilendiğimi söylemeliyim. Büyük bir ilerleme kaydettik. Artık zamanımızı zaten sahip olduğumuz bilgileri paylaşarak harcamayalım. Bir sonraki adımımız nedir?
Benim bir önerim var dedi Weaver.
Lütfen buyurun.
Whistler'dayken Leo'nun Yunus beyinleri hakkında söylediklerini hatırlıyor musunuz? Askeri deneyler ve elektronik implantlar, sadece basit mikroçipler değil, yapay sinir hücrelerinden oluşan ağların beyninin bölümlerini mükemmel olarak taklit etmesi ve birbirleriyle elektrik atımları vasıtasıyla iletişim kurmaları. Jölemsi maddenin gerçekten tek hücrelerden oluşan bileşik bir yapı olduğunu ve bu organizmaların beyin hücrelerinin fonksiyonlarını üstlendiğini, hatta onların yerine geçtiğini kabul edersek,
o zaman kendi aralarında iletişim kurabilirler.
Buna zorunlular. Aksi halde bileşemez ve şekil değiştiremezlerdi. Belki bütün kimyasal sinyalleriyle birlikte bir yapay beyin oluşturuyorlar. Belki, duraksadı, konuk canlının duygularını, niteliklerini ve bilgisini de üstleniyorlar. Böylece onu kontrol etmeyi öğreniyorlar.
Eğer öyleyse öğrenme kabiliyetleri olmalı dedi Oliviera. Ama bir tek hücreli organizma nasıl öğrenebilir?
Leon ve ben böyle tek hücrelilerden oluşan bir sürüyü yapay olarak bilgisayarda yaratabiliriz. Onlara görevler verip ne kadar zamanda bir beyin gibi davranacaklarını inceleyebiliriz.
Yapay bir zeka mı?
Evet ama biyoloji temelli.
Bu işe yarayabilir. Başlayın diye karar verdiliği.
Başka önerisi olan?
Tarih öncesi yaşam biçimlerinde benzer organizmaların varlığını araştırabilirim dedi Robin.
Lee onayladı. Sende yeni bir haber var mı Sam?
Aslında yok. Crow'un sesi bir duman bulutunun altından geliyordu.
Şu an için bir cevap beklerken bir yandan da eski scratch sinyallerini deşifre etmeye çalışıyoruz.
Belki de yıra toplama çıkarmadan daha zorlu bir şey yollamalısın dedi Peik.
Duman dağıldı ve Crow'un yaşlı ama güzel yüzünde bir gülümseme belirdi.
Biraz sabret Sal.
53. ayrımın sonu. Sayfa 546.